Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Azar 1400, Hicri Kameri 23 Rebiyusani 1443 ve Miladi Takvimle 29 Ekim 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumlara ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Dünya Filistin Halkı ile Dayanışma Günü ve Batı Asya Gelişmeleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Türkmenistan, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti arasında üçlü doğalgaz swap anlaşması imzalandı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın dış politikasının önceliğinin bölge ülkeleriyle ticareti genişletmek olduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılıları nükleer anlaşmaya dönmeye çağırdı. Bakır Ekeni, Viyana görüşmelerine yasa dışı yaptırımları kaldırmak için ciddi bir iradeyle girdik dedi. General Şekarci, Fransa ve İngiltere'nin Amerika'dan farklı olmadığını söyledi. Belarus, Litvanya sınırında bir göçmen cesedi bulundu. Şimdi haberler.
İran'ın bildirdiğine göre Aşgabat'ta düzenlenen ekonomik işbirliği zirvesinin oturum kulisinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden mevkitaşı İlham Aliyev'in huzurunda İran üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne 1.2 ila 2 milyar metreküp Türkmenistan doğalgazı takası için üçlü anlaşma imzalandı. Türkmenistan'dan İran topraklarından Azerbaycan Cumhuriyeti'ne üçlü doğal gaz takas anlaşması, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları İbrahim Reisi ve İlham Aliyev'in huzurunda imzalandı. Aşgabat'ta devam eden Eko Zirvesi'nin oturum aralarında ilgili ülkelerin petrol bakanları tarafından başlangıçta imzalanan anlaşmaya göre Türkmenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne her gün 5 ila 6 milyon metreküp doğal gaz satacak. Hazara kıyısı olan ülkelerin coğrafi konumu ve İran'ın bölgedeki seçkin konumu göz önüne alındığında, Hazar ülkelerinin İran ile ham petrol ve doğal gaz takası, enerji transferinin en güvenli yollarından biridir.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede İran'ın dış politikasının önceliğinin bölge ülkeleriyle ticareti geliştirmek olduğunu söyledi. Said İbrahim Reisi dün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO'nun 15. zirvesinin oturum kulisinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşmede bölgenin ilişkileri derinleşme kapasitesini şu şekilde tanımladı. Bu ülkeler için iyi bir fırsat. Bölge ülkelerine işbirliğinin birçok tehdidi fırsata çevirebileceği söyleyen reisi, bölge ülkelerinin aktif varlığının yabancı ülkelerin müdahalesine yer bırakmadığını da sözlerine ekledi reisi. İran İslam Cumhuriyeti'nin ekonomi, ulaşım, enerji ve terörle mücadele dahil her alanda Özbekistan'la ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi. Reisi İran'ın Özbekistan ile ilişkilerinin önemini altını çizerek her iki ülkenin dışişleri bakanlarının işbirliği için uzun vadeli bir harita çizmesi gerektiğini söyledi. İran ve Özbekistan Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmede Afganistan gelişmeleri de ele alınırken tüm Afgan halkının etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının yanı sıra kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına vurgu yapıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı ise bölgede barış ve güvenliğin tüm bölge ülkelerinin aktif katılımıyla sağlanabileceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Aşgabat'ta İran ve Türkiye Cumhurbaşkanları toplantısının çok dostane ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini tweetleyerek, ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirmesi ve bazı engellerin kaldırılması konusunda anlaştık diye yazdı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkmenistan'ın Aşgabat kentinde düzenlenen 15. Eko Zirvesi'nde İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi eşlik eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi önündeki engellerin kaldırılmasının yanı sıra bazı konularda anlaşma sağlandı cümlesine yer vererek, iki ülke arasındaki ilişkiler tarihidir ve liderler Erdoğan'ın Tahran ziyareti sırasında bir yüksek komisyon toplantısı düzenlemeyi kabul etti dedi. 15. Eko Zirvesi Pazar günü Aşgabat'ta yapıldı ve İran Cumhurbaşkanı Reisi zirvenin oturum kulisinde hazır bulunan bazı yetkililerle bir araya geldi. Reisi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Tahran-Ankara ticareti ve ekonomik ilişkileri ve alışverişlerini geliştirme potansiyelinin mevcut seviyesinin ötesinde olduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile ikili ve bölgesel işbirliğini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi gerekli gördüğünü belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerde özellikle ekonomik sektörlerde bir sıçrama yapabiliriz dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmayı imzalayan batılı ülkeleri anlaşmaya dönmeye ve yükümlülüklerini ve de sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Örgütü (EKO) üyesi devletlerinin 15. zirvesinde yaptığı açıklamada şöyle dedi. Kapsamlı ortak eylem planı COEP anlaşması bölgeye barış ve istikrar getirecek İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar derhal sona ermeli. Daha önce de Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın nükleer sorunundaki mevcut krizin nedeni olan Amerika'nın İran üzerindeki azami baskı uygulama şeklindeki yanlış siyasetini tamamen düzeltmesi ve diğer taraflarında yapıcı bir tavır sergilemesi gerektiğini söylemişti. Bilindiği gibi COEP anlaşmasının imzalanmasına rağmen Amerika'da eski Cumhurbaşkanı Trump kanunsuz bir şekilde nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a maksimum baskı siyasetlerini açıklamıştı. Hali hazırda da Trump'ın bu siyasetini Biden yönetimi sürdürmekte. Buna ilaveten Biden yönetimi bir sonraki Amerikan yönetimlerinin nükleer anlaşmadan çekilmeyeceklerini garantisini veremeyeceğini bildiriyor.
İran Ticaret Odası Başkanı, EKO üyesi ülkelerin bölgesel bir ekonomik merkez olmak için gerekli hazırlıkları yapmaları gerektiğini söyledi. EKO Genel Kurulu'nda konuşan Gulam Hüseyin Şafii şöyle dedi. Ekonomik özellikleriyle bu ekonomik organizasyon, kaynakları birleştirmek ve grup içindeki ekonomik, ticari ve finansal işbirliğini genişletmek için uygun etkileşimleri ve mevcut yetenekleri ve potansiyeli kullanmalıdır. Bu sektörde e-ticaret ve ortak projeler başlatıldığını hatırlatan Şafii, Eko-Ticaret Anlaşması'nın uygulanması başta olmak üzere bölgesel anlaşmalardan faydalanılması gerektiğini vurguladı. İran Ticaret Odası Başkanı, Eko bölgesindeki yatırım istatistiklerine bakarak şunları söyledi. Doğrudan yabancı yatırımı çekmek açısından 2020 için mevcut istatistiklere göre, Eko üyesi ülkeler dünyaya yalnızca 17 milyar dolarlık toplam doğrudan yabancı yatırım ayırdı. Bu, bölge ülkelerinin büyüklüğü, nüfusu ve ekonomik potansiyeli nedeniyle beklenenden çok daha düşüktür. Eko 15. zirvesiyle aynı zamanda Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta 4. Eko Ekonomik Forumu düzenlendi. Ekonomik İşbirliği Örgütü ECO 1985 yılında İran, Pakistan ve Türkiye tarafından üye ülkeler arasında ekonomik, teknik ve kültürel işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulan bölgesel bir örgüttür.
İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagrekin'i Viyana müzakerelerinin yeni turunun arifesinde yasa dışı ve baskıcı yaptırımları kaldırmak için ciddi bir irade ve güçlü hazırlıklarla müzakerelere başladığını söyledi. Ali Bagrekin'i Çin ve Rus delegasyon başkanları ve ortak komisyonu başkanlık eden Avrupa Birliği Dış Eylemler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora ile görüştükten sonra dün gece muhabirimize verdiği mesajı şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti heyetinin yapısı, Amerikalıların İran'ı halkına karşı yasa dışı ve baskıcı yaptırımlarını kaldırmak için ciddi iradeye sahip olduğunu gösteriyor. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı bu görüşmelerin İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımları kaldırma hedefine ulaşmada etkili bir rol oynamasını umduğunu dile getirdi. Bagrekin'i Viyana'daki yeni tur müzakerelerin süresine de temasla bu tur müzakerelerde ana odak ve öncelik yaptırımların kaldırılması konusu olacak ve tabii ki bu tür müzakerelerin süresi tahmin edilemez dedi. Bagrekin'i yine de dünkü toplantıda bu tür müzakerelerin gelecekteki perspektife çeşitli delegasyonlar tarafından tartışılacak ve muhtemelen bu tür müzakerelerin çerçevesi ve zamanlamasının belirleneceğini de sözlerine ekledi. Bugün 29 Kasım nükleer anlaşma COAP'in ortak komisyon toplantısının yeni turu. 4+1 grubundan üst düzey diplomatlar İran ve Avrupa Birliği temsilcisinin katılımıyla 5 aylık bir aradan sonra yeniden bir araya gelecek. İran'ın baş müzakerecisi müzakerelerin başarısı için bir ön koşul olarak nükleer anlaşmayla ilgili bütün yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin kıdemli sözcüsü düşünce açısından İngiltere, Fransa ve Amerika arasında bir mesafe yok dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Tuğgeneral Ebu'l-Fazl Şekerçi, İngiltere, Fransa ve Amerika arasında düşünce açısından bir fark olmadığını belirterek şunları söyledi. İran'ın dindar, kararlı ve güçlü halkı gibi sulta güçler tarafından baskı altına alınan ülkeler, emperyalizme karşı duracak ve mutlaka kazanacaktır. General Şekerçi ayrıca şöyle dedi. Bölge ülkeleri artık Amerika'yı bırakmalıdırlar. Zira Amerika yokuş aşağı gidiyor ve hiçbir şey elde edemediği gibi prestijini kaybetmektedir. İran Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey sözcüsü, Kudüs'teki işgal rejimini uluslararası Siyonizmin bir aracı olarak değerlendirerek, İran İslam Cumhuriyeti dünyadaki işgalci rejimi ortadan kaldırma politikasından asla geri adım atmayacaktır, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri'nin 3 alandaki durumunun daha da iyileştirileceğini söyledi. Amiral İrani, İran takvimine göre 7 Azar Deniz Güçleri Günü münasebetiyle dün Teslim Haber Ajansı'na verdiği röportajda şöyle dedi. Donanma 3 ana alanda faaliyet göstermelidir, yer, altı, yüzey ve hava. Bu yüzden benzer şekilde bu donanmanın teçhizatı da bu 3 ana alana bölünmüştür. İran Deniz Kuvvetleri'nin açık sularda bulunma görevine değinen Amiral İrani, ağır destroyer bu kuvvetin açık sularda sürekli mevcudiyeti için gerekli ekipmanlarından biridir, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı bu gücün denizdeki varlığının çok aktif ve uluslararası hukuk çerçevesinde ve etkili olduğunu belirterek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu uluslararası ve hatta yerel yasalara hakim olarak bu kuvvetin uluslararası sularda herhangi bir rahatsızlık veya sorun yaşamasını engellemiştir. Dün 28 Kasım Pazar Peykan füze fırlatıcı personelinin destansı kahramanlıklarının yıldönümü ve İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun donanma günüydü. İran'da Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
İran'da Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi, İran'daki 4 milyon Afgan mülteci milliyet ve ikamet durumuna bakılmaksızın koronaya karşı aşı hizmeti alıyor ve bu İran için büyük bir başarıdır, dedi. İran'a göre Cafer Hüseyin, dün İran Tıp Bilimleri Üniversitesi Razi Konferans Salonu'nda 100 günlük hizmet başarısı 100 milyon doz sağlık enjeksiyonu başlığıyla düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, İran'da yaşayan göçmenlere korona aşısı sağlamak İran hükümetinin büyük çalışması oldu, dedi. Cafer Hüseyin ayrıca Dünya Sağlık Örgütü İran Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde Sinopharm, AstraZeneca ve Bereket aşılarının etkinliğini ortaya çıkarmak için araştırmalarını sürdürüyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün İran'daki temsilcisi ayrıca İran'da genel aşılama ile iyi hizmetler sunuldu. Aşıların ve yerli ürünlerin gelmesiyle bu konuda tam kapsama sağlandı dedi. Cafer Hüseyin ayrıca şöyle dedi. İran halka açık aşılamada ve bazen günde 1,5 doz aşı enjekte etme yeteneğiyle bölgenin ve Batı Asya'nın önde gelen ülkelerinden biridir dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 350.385 COVID-19 testi yapıldı. 21.655 kişinin testi pozitif çıktı. 213 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 20.007 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın ifadelerini kullandı.
Amerikalı terörist güçlerin Suriye'deki yasa dışı üslerine destek teçhizatı aktarma süreci devam ediyor. Resmi Suriye Haber Ajansı Sana'ya göre yerel kaynaklar, pazar günü Amerika ordusunun Irak'tan yasa dışı Elvenit kapısından lojistik ve askeri teçhizat taşıyan 100 kamyon ve tankeri Suriye topraklara getirdiğini duyurdu. Bölge kaynakları Sana muhabirine yaptıkları açıklamada konteyner, frigorifik kamyon ve tanker yüklü 100 tankerden oluşan bir konvoy, ilki 60 araç olmak üzere iki grup halinde yasa dışı Elvenit geçidinden Irak topraklarına girdi. 2 saat sonra askeri zırhlı araçların eşlik ettiği 40 araç, Suvayda istasyonundan Kamışlı'nın yaklaşık 68 kilometre doğusundaki Remlian kasabasına doğru yola çıktı dedi. Bu arada Suriye Devleti topraklarında Amerika işgalcilerinin varlığına yasa dışı olarak görürken, Suriye'nin kuzeydoğu bölgesi halkı da defalarca Amerikalı teröristlerin varlığını protesto etti. Bu arada kuzeydoğu Suriye'deki Tel Ahmet köyü sakinleri geçtiğimiz günlerde Amerika terör güçlerine ait bir askeri konvoyunu köyden geçmesini engelledi.
Filistinli çeşitli gruplar Siyonist rejim elebaşının Hazreti İbrahim Camii'ne yasa dışı yollardan girme girişimini kınarken intifada ve direnişin tüm biçimleriyle devam ettiğini vurguladılar. El Halid'in eski kesiminde Siyonist militanların aldığı sıkı güvenlik önlemleri sebebiyle cumartesi gecesi Siyonist yerleşimcilerden oluşan bir grubun önderliğinde Siyonist rejim elebaşı İzak Herzog Hazreti İbrahim Camii'ne girdi. Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas sözcüsü terör rejimi yetkilisinin girişimini kınarken Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi üyesi Vasıl Ebu Yusuf da söz konusu girişimi düşmanca bir gerilim politikası olarak niteledi. Filistin yönetimi Dışişleri Bakanı da Hazreti İbrahim Camii'ne yönelik saldırı ve bunun bölge güvenliği üzerindeki sonuçlarından işgalci rejimi suçladı. İslam Cihat Hareketi de Siyonist rejimin bu eyleminin sonuçları hakkında uyarıda bulundu. Bu arada onlarca fanatik Yahudi yerleşimci dün sabah işgal güçlerinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler.
Pakistanlılar terörist İsrail işgaline karşı Filistinlileri desteklemek için Karaçi'de yürüdüler. İRNA Ajansı'na göre dün Pakistan'ın Sindh eyaletinin başkenti Karaçi'de Pakistanlı siyasi ve dini şahsiyetler, sivil toplum aktivistleri ve öğrencilerin katılımıyla Filistin halkı ve Filistin Direniş Cephesi ile dayanışma amaçlı bisiklet yürüyüşü düzenlendi.
Belarus Sınır Güvenlik Komitesi, Litvanya sınırında bir göçmenin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Komitenin Telegram hesabından yapılan açıklamada dün sınır güvenlik güçleri tarafından yaklaşık 30 yaşında dış görünüşünden Afro-Asya kökenli olduğu anlaşılan bir erkek cesedine ulaşıldığı bilgisi verildi. Açıklamada Litvanya güvenlik güçlerinin bıraktığı bir uyku tulumu içindeki hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen ve üzerinde darp izlerinin bulunduğu bir göçmenin cesedi doğrudan Litvanya Belarus sınırında bulunduğu ifadeleri kullanıldı.
Kremlin Sarayı yayınladığı bildirdi, Rus karşıtı kampanyanın kamuoyunu Ukrayna'nın Donbas'taki askeri operasyondan uzaklaştırmanın bir yolu olduğunu belirterek, Rusya'nın sınır yakınlarına asker konuşlandırdığı iddialarını reddettiğini bildirdi. Son haftalarda çeşitli medya kuruluşları Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etme niyetinde olduğunu ve Rus sınırına asker yerleştirdiğini iddia etti. Kremlin şimdi tüm iddiaları reddederek onları kamuoyunu Kiev'de Donbas'taki askeri operasyondan uzaklaştırmayı amaçlayan sahte bir Rus karşıtı kampanya olarak değerlendirdi.
Ve son haberimiz, petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, omikron türünün yayılmasını araştırmak için önümüzdeki günlerde iki teknik toplantıyı erteledi. OPEC Plus ittifakı ülkeleri koronavirüsün yeni bir varyantının ortaya çıkmasına ek olarak Amerikan Başkanı Joe Biden'ın stratejik rezervden çekilme kararını şiddetlendirdiği zorlukların ortasında önümüzdeki Perşembe günü bir toplantı yapacak. İttifak Ocak ayı için üretim seviyelerine ilişkin kararını duyurmak için toplantısını sanal olarak yapacak.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz Viyana müzakereleri eşiğinde Amerika tehditlerinin yoğunlaşması konusunda. Viyana'da Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmaya geri dönmesi için İran ve 4+1 grubu arasında yapılacak görüşmeler arifesinde Washington, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı tehditlerini arttırdı. Bu bağlamda Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley, cumartesi günü Tahran'ı baskıların artmasıyla tehdit ederek İran'ın Viyana müzakerelerini kendi nükleer programını hızlandırmak için bir bahane ve kılıf olarak kullanmak isterse Washington'un da Tahran'a daha fazla baskı uygulayacağını söyledi. Amerikalı yetkili daha önce Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne baskı siyasetinin yenilgiye uğradığını itiraf etmesine rağmen yeni tehditlerde bulunuyor. Mayıs 2018'de Bercam nükleer anlaşmadan çekilmenin ardından İran'a maksimum baskı siyasetini uygulamaya koyan eski Amerika hükümeti hayatının son gününe kadar İran'la ilgili iddia ettiği hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Günümüzde de kendi selefi Donald Trump'ın siyasetlerinin tersini çevirmeye çalıştığını iddia eden Amerika Başkanı Joe Biden de Bercam ile ilgili istekleri ve şartlarını Tahran'a kabul ettirmek ve nükleer meselenin dışında olan konuları da anlaşmaya dahil etmek hedefiyle İran'a karşı maksimum baskı siyasetini uygulamayı sürdürüyor. Aslında hali hazırda Bercam nükleer anlaşmada yaşanan durumdan sorumlu olan Amerika, kendi suçunu itiraf etmek yerine tamamen gündem saptırmaya dayalı hareketlerle İran'ı suçlu konumuna yerleştirmeye ve Viyana'da İran ile 4+1 arasında başlayacak olan yeni tur görüşmelerde tehdit tutumunu izlemeye başlamıştır. Aslında Robert Malley de Amerika'nın Bercam'dan ayrılması ve hali hazırda da kayıtsız şartsız anlaşmaya geri dönmekten kaçınarak bölgesel ve küresel barış ve güvenliğin sağlanmasında olumsuz rol ifa ettiğini unutmuşa benziyor.
Burada ilginç olan ise Amerika'nın İran işlerinden sorumlu temsilcisinin eski iddiaları tekrarlamak ve hiçbir garanti sunmadan Washington'un nükleer anlaşmaya geri dönmeye hazır olduğunu söylemesi ve Tahran'dan da karşılıklı bir tutum sergilemesini istemesidir. Halbuki Washington, Tahran'ın başlıca talebi yani yaptırımların iptali konusuna kayıtsız kalarak nükleer anlaşmaya bağlı kalmak için de hiçbir garanti vermek istemiyor. İran'ın Bercam'la ilgili tutum ve girişimleri, ayrıca sorumluluklarını hafifletme çalışmaları ise sırf Amerika'nın kötü niyetli girişimleri ve Amerika'nın anlaşmadan çekilmesi ardından Avrupa'nın kendi sorumluluklarını yerine getirmemesi ve pasif davranmasına bir tepkidir. Bu arada Amerika, İran'a karşı propaganda ve psikolojik savaş başlatma bağlamında Siyonist rejimine paralel olarak İran'ın barışçıl nükleer çalışmalarının askeri amaçlara saptığını iddia ediyor. İran bu iddiayı ciddi ve sert bir şekilde reddederken NPT'yi imzalayan ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üyesi bir ülke olarak barışçıl nükleer teknolojiye ulaşım hakkını barışçıl hedefler doğrultusunda kullanmak istediğini belirtmiştir. Görünüşe göre eğer Biden hükümeti yine İran ve Belçika konusunda Trump hükümetinin yolunu kesmek isterse çıkmaza saplanacaktır. Bu yüzden Amerika tehdit ve alacaklı tutum yerine Biden'ın Belçika anlaşmasına geri dönme vaadini yerine getirmek ve İran'ın başlıca isteği olan yaptırımları kaldırmayı gündemine alması gerekiyor. Böylece İran da Belçika'daki taahhütlerine geri dönecektir. Atlantik Konseyi'nde İran Bölüm Başkanı Barbara Slavin şöyle diyor. Biden yönetimi kabul görecek hiçbir B planı olmadığını ve sadece diplomasi ve yaptırımları kaldırmanın İran nükleer çalışmalarını koordinesine yol açabilir ve İran konusunun tek çözüm yolu diplomasidir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Soçi Anlaşması'nın imzalanması ve Zengezur Koridoru meselesinin sona ermesi etrafında. Rusya'nın Soçi kentinde Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Rusya liderleri arasında yapılan görüşmelerin sonuçlarının açıklanması bölgeye geniş ölçüde yansıdı. 3 saat süren Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında yapılan Soçi görüşmesinde Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti ortak sınırlarında istikrar ve güvenlik düzeyinin artması ve iki komşu arasındaki ortak sınırın belirlenmesi ve işaretlenmesi için ortak komisyonun kurulmasını kararlaştırdı. Soçi oturumu sonunda liderler ayrıca bölge ekonomi potansiyelini gerçekleştirmek için ayrıntılı planların bir an önce uygulanması ihtiyacını vurgularken, bölgenin güvenliği ve istikrarının sağlanması için Rus barış güçlerinin zaruri rolü ve bölgesel ekonomik ilişkiler ve ulaşımın tamamen açılmasının 11 Ocak 2021 tarihli bildiri uyarınca mükemmel olacağını kabul ettiler. Soçi bildirisinin yayınlanması ile eş zamanlı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı bildiriyle İlham Aliyev hükümetinin Soçi oturumundaki hedeflerinin tamamen gerçekleştiğini ve baştan beri aynı hedefi düşündüğünü duyurdu. Aslında birkaç ay önceden beri Bakü yetkilileri ve bağlı medya çevreleri bu konularda görüş bildirip makale yayınlarken Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Aliyev hükümetinin isteklerin gerçekleştiğini duyurdu. Fakat şimdi Soçi Anlaşması'nın imzalanmasıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin tüm amaç ve hedeflerinin bir kenara itildiği ve her iki tarafında isteklerini yerine getiremediği görülüyor. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Cephesi Partisi'nin sözde reformist koal fraksiyonu lideri ve siyasi ve güvenlik meseleleri uzmanı Ali Kerimli, Soçi'de üç liderin anlaşmayı imzalamasıyla pratikte Zengezur Koridoru konusu bitmiş sayılır dedi.
Ali Kerimli, Azerbaycan Saati kanalında katıldığı programda Soçi bildirisi 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 bildirilerinin maddelerinin onayıdır ve Azerbaycan Cumhuriyeti için bir başarı saymak ise yanlış olur dedi. Aslında Kerimli'nin sözleri İlham Aliyev ve onun stratejik müttefiki yani Türkiye için bir hüsran sayılır. Bu bağlamda dikkat çeken bir diğer konu da Bakü'de Türkçülük akımına bağlı haber çevrelerinin son aylarda Zengezur Koridoru'nun alınmasına dair geniş propagandalarına rağmen Soçi oturumu sırasında Aliyev Ermenistan topraklarından Nahçıvan'a Zengezur Koridoru'nun inşa edilmesi sloganından geri adım atmış ve hatta bir kez bile bu konuda konuşmamıştır. Fakat Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bildiri dikkate alındığında görünüşe göre Aliyev hükümeti bu iki hedefle geri adım atmış. Birincisi Ermenistan Başbakanı'nın Zengezur Koridoru konusunda iradesini ileride kırabilmek, ikincisi ise gelecekte Rusya'yı kendi isteklerini gerçekleştirmeye yönlendirmektir. Görünüşe göre Bakü ve Ankara'daki müttefikleri ikili ilişkileri normalleştirmekte Ermenistan'ı etkileyerek hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Fakat Paşinyan'ın Azerbaycan'a Siyonik eyaletinden toprak vermemesine dair son tutumu dikkate alındığında Bakü yetkililerinin Paşinyan döneminde hedeflerine ulaşmaları uzak bir ihtimal görünüyor. Bu arada Rusya içinde temas hatlarında barış gücü varlığı bahanesiyle Azeri ve Türk taraflarıyla da müzakere etme imkanı sağlanmış olduğu görünüşe göre Aliyev hükümetine karşı muhalif uzmanları mevcut aşağılatıcı süreci bizzat Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yanlış siyasetlerin sonucu olarak biliyor ve Bakü'nün Erivan'a hiçbir baskı aracına sahip olmadığını, bunun tam tersine Ermenistan ulaşım hatlarının açılması konusunu Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinde bir baskı aracı olarak kullanabileceğini düşünüyorlar. Aliyev'e muhalif olan uzmanlara göre bizzat Cumhurbaşkanı'nın imzasını taşıyan Soçi bildirisinde Dağlı Karabağ münakaşasından söz edilmiştir ve pratikte bu münakaşa tespit edilmiştir. Böylece Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlı Karabağ münakaşasının sona erdiğine dair temel tutumlarından geri adım atmış oluyor. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Azar 1400, Hicri Kameri 23 Rebiyusani 1443 ve Miladi 29 Kasım 2021 Pazartesi. On bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Azar 1389'da İran'ın nükleer fizik hocaları olan Doktor Mecid Şehriyari ve Doktor Feridun Abbasi iki terör saldırısına uğradılar. Bu kör terör eyleminde Doktor Abbasi yaralandı. Üniversite hocası ve İranlı fizikçi ve nükleer bilim adamı Doktor Şehriyari ise şehit düştü. Yakalanan terör failleri Siyonist casusluk teşkilatı Mossad uşakları olduklarını itiraf ettiler. Doktor Şehriyari'nin en önemli projelerinden biri dünyanın bilim merkezlerine geniş çapta yansıyan yeni nesil nükleer reaktörlerin teorik tasarımıydı. Bu iki suikastı gerçekleştiren teoristler daha sonra tutuklandılar ve Siyonist rejimin casusluk teşkilatı Mossad'a üye olduklarını itiraf ettiler ve bu suikastlardan güttükleri amaç İran'ın barışı nükleer programını da durdurmak idi. ...27 yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Azar 1373'te Müslümanların büyük taklit mercilerinden Ayetullah Haşşey Muhammed Ali Iraki 103 yaşında vefat etti. İran'ın orta kentlerinden Irak kentinde dünyaya gelen Iraki, 11 yaşında İslami bilimler ciddi ve büyük bir azimle öğrenmeye başladı. Bu önde gelen alim Ayetullah Hayri ve Ayetullah Seyyid Muhammed Taki Hansari gibi alimlerden dersler aldı. Ayetullah Iraki yıllarca Kum Dini İlimler Havzası'nda değerli öğrenciler yetiştirdi. Ayetullah Iraki'den günümüze değinen çok değerli eserler de geriye kalmıştır. ...59 yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Azar 1341'de eyalet ve vilayet encümenleri yasa tasarısı İran'da Bakanlar Kurulu'nda onaylandı. Bu yasa tasarısı uyarınca seçimlerde aday olma şartları arasında Müslüman olmak ve Kur'an-ı Kerim'e yemin etme şartları kaldırılmış oldu. Rahmetli İmam Hümeyni bu yasa tasarısına şiddetle karşı çıktı. Bu muhalefete karşı Şah rejimi kararından geri çekinmek mecburiyetinde kaldı. 844 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Rebiusani 599'da Ebu Şami lakaplı Şahabettin Abdurrahman Dameşki Mukaddesi vefat etti. Şam okullarında ünlü bir hoca olan Mukaddesi ilk eğitimini bitirdikten sonra Mısır'ın İskenderiye kentine gitti. Burada hadis, fıkıh ve diğer İslami bilimleri öğrendi ve Darul Hadis Eşrefiye'nin sorumlusu oldu. ...198 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Rebiusani 1245'te İranlı ünlü şair, muhaddis ve fakih Allame Ahmet Naraki vefat etti. Hicri Kameri 1185'te dünyaya gelen Allame Ahmet Naraki gençliğinde İran'ın ortasındaki Kaşan'da babası Molla Mehdi Naraki'den İslami ilimleri öğrendi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP'li Gökhan Zeybek, et ve süt sıkıntısı yaşanacak.
Karar.
Kılıçdaroğlu, bu organize kötülükle kavga edeceğim.
Yeni Asya.
Çiftçinin feryadı, ne olacak bizim halimiz?
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ali Bayramoğlu 27 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde "Denge bu kez değişir mi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 23 Kasım'ın faturası zamanla çıkacak ancak oluşumu ortada. Doların bir günde %14'lere varan artışın arkasında Türk lirasından kaçış yatıyordu. Kaçanlar da önemli ölçüde bu ülkenin insanlarıydı. Bu bir güvensizlik resmiydi. Türk lirasına, geleceğe ve siyasi iktidara yönelik güvensizlik açık değil mi? Cumhurbaşkanının kabine toplantısından sonra yaptığı, kendi içinde değerli topluluğu manifesto havası taşıyan yeni bir ekonomik politika hamlesi ve iddiasını ortaya koyan bir konuşmaydı. Küçük tasarruf sahiplerini sokaktaki insanlara kağıt üzerinde teskin etmesi gereken bu açıklama tam tersi bir sonuç verdi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Belirsizlik devam ediyor. Siyasi iktidarın bu garip politikasının nereye oturacağı tam olarak bilinmiyor. Bu istikamette gidilirse İsviçre'nin Société Générale Bankası gibi doların birkaç ay içinde 14-15 TL'ye ulaşacağını varsayanlar bulunuyor. İsmet Berkan'la Karar TV'de yaptığımız sadece gündem programına katılan Türkiye Data Monitor'un kurucusu Murat Uçer, dövizdeki her %10'luk artışın enflasyona %2,5 civarında yansıdığını söylüyordu. Velhasıl bedel büyüyecek. Fatura, harcama, emek, üretim başta olmak üzere her tür araç üzerinden her alanda herkes ciddi bir fakirleşme yaşayacak. Peki bu tablonun siyasi karşılığı var mıdır? Soruyu daraltalım. Bu gelişmeler iktidar partisinin veya partilerin oy potansiyelini nasıl etkiler? Benzer krizleri daha önce de yaşadık. Erdoğan'ın her açıklaması, ekonominin özerk işleyişi, Merkez Bankası'na her müdahalesi bir döviz fırtınasıyla sonuçlandı. Ancak ne bu kadar büyüğü olmuş ne de Erdoğan piyasa kurallarını terk ettiğini bu netlikle açıklamıştı. Önceki krizlerde hem sermaye kesiminde hem sokakta hem yorumcularda bir tür geri dönüş umudu vardı. Bu krizlerde iki anlayış karşı karşıya geldi. Zihinlerine rasyonel ekonomik kurallara göre yön verenler ile milliyetçi söyleme ve bu istikametteki okumalara, duygulara kulak verenleri. İlk grup iktidarın ülkeyi özellikle ekonomiyi kötü yönettiğini, serbest piyasa ilkelerinden saptığını, hatta onlarla kavga ettiğini düşünenlerden oluşuyor. İkinci grup ise iktidarı açıklamaları istikametinde ekonomik krizlerin Türkiye'yi sıkıştırmak için dış kaynaklarca üretildiğini inananlardan meydana geliyordu. Üst akıl döviz operasyonu yapan güçler, iktidarı devirmeye, milli egemenliği hedeflemeye yeminli dış düşmanlar gibi iktidar iddiaları milliyetçi tahkimat siyasetinin en kolay ve ucuz yolu oldu ve bir kesimde kısmen tuttu. AK Parti'ye Erdoğan'a sadık seçmen ve gözlemciler bakımından bu yönleriyle bu son kriz gerçek bir sınav olabilir. Önümüzdeki 3-4 ayın ciddi kamuoyu araştırmalarını dikkatle takip etmek gerekir. Kişisel olarak bireysel fayda ve milliyetçi tahkimat karşılaşmasının sanıldığından daha zorlu geçeceğini sanıyorum.
Cevher İlhan 27 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde kur oyunuyla iflas senaryosu başlıklı yazısına yer veriyor. Önce kur, faiz ve fiyat artışları üzerinde oynanan oyunları görüyoruz. Mandacı, iktisatçıların politikalarını reddediyoruz ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı bize diz çöktürmeye, başarımızı gölgelemeye kalkıyorlar diye konuştu. Ekonomideki yıkımı eleştirenleri mandacılıkla suçladı. Ardından dövizin rekor üstüne rekor kırmasını kur saldırısı olarak tanımlayan Bahçeli, canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine eyvallah etmedik, eyvallah etmeyeceğiz restini çekti diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu süreçte kat kat artan gıda fiyatlarına ilişkin çok net söylüyoruz. Ülkede yokluk denen bir şey yok. Bakın, gaz çıkarmaya başlıyoruz. Gemilerimiz işin başında ama bundan rahatsızlık duyuyorlar diye ekonomik çöküşü yine dış güçlere fatura etti. Oysa sözünü ettiği gemiler iş başında değil ve çoktandır gaz çıkarmaktan da cayılmış. Zira sondaj gemisi Yavuz'un ardından Oruç Reis ve Barbaros'un da bölgeyi terkiyle Ankara'nın Doğu Akdeniz'de ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede petrol ve doğalgaz arama ve sondajı sonlandırılmış. Yine özetleştirme paravanında tank palet fabrikasının bir başka ülkeye satılmasında açığa çıktığı gibi tek kişilik yönetim de AK Parti siyasi iktidarının dolarla terbiye edildiği, öncelikle stratejik konumdaki kurumların, fabrikaların yabancılara peşkeş çekilmesiyle eyvallah edilmiş. Sahi sormak lazım, yabancı mahkemelerin tahkimine bağlanan dolar garantili ihalelerle otoyol, köprü, havalimanı, hastane ve santrallerin geçiş ücretleri ve garanti ödemelerini dolar ve döviz cinsinden ödenmesiyle 143 milyar ödemenin son döviz artışıyla 198 milyara çıkarmış, dolar garantili yandaş şirketlere 55 milyar daha fazla vermekle ekonomi, faiz ve rant lobisine teslim edilmiş. Özetle kur krizi ile dövizin göz göre göre katlanmasıyla Türkiye'nin borcunun katlanması İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta'nın tespitiyle yılın başında TL karşılığı 3.2 trilyon lira olan dış borcun 5.9 trilyona çıkarılıp 2.7 trilyon lira artışla Türkiye'nin borç batağına saplanması iflas senaryosu ile kur, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynanan oyuna gelinmiş ve geliniyor.
Remzi Özdemir 27 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde kur artışı her derde devamı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Özellikle küçük çocuklar çok yapar. Koşarken düşer ve bunun mahcubiyetini yaşamamak için ben kendimi kasıtlı yere attım der. Bir de tekrar atar ve karşısındaki insanlara düşmediğini anlatmaya çalışır. Karşısındakiler ise doğru sen düşmedin kendini yere attın diye dalga geçer. İşte bu çocukça oyunu Türkiye'yi yaklaşık 20 yıldır yöneten iktidar şimdi oynuyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dolar kuru bir anda 13 lirayı geçti. 80 milyonluk ülke adeta şok yaşadı. Cumhurbaşkanı konuştukça Türk lirası değer kaybetti. Merkez Bankası çaresizlik içerisinde kendi bastığı paranın mum gibi erimesini seyretti. Sonra kamuoyuna bir açıklama geldi. Bu rekabetçi kuru istiyoruz. Yani Türkçesi dolar kurundaki yükselişe izin vereceğiz, önünü kesmeyeceğiz. Zaten isteseler de kesemezlerdi. Çünkü korumasız Türk lirası, adeta sonbahar rüzgarında hafif bir esintiyle bile savrulan yaprak gibiydi. Peki gerçekten siyasi irade ne yapmak istiyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Mevcut siyasi iradenin sabit bir politikası yok. Günübirlik karar veriyor ve gelişmelere göre sadece bu en iyisi diyor. Yarın sert bir faiz artışı ile doları düşürmeye çalışsalar hiç şaşırmayın. Geçmişe baktığımız zaman bu politikanın işaretini o kadar net görüyoruz ki, aslında onlar da biliyor bu yüksek kur ile ülkenin idare edilemeyeceğini. Çünkü yüksek kur fakirlik demek, enflasyon demek. Nitekim yüksek kurun ilk faturası önümüze akaryakıt fiyatlarındaki rekor ile geldi. TÜİK bu sert fiyat artışını nereye koyacak? Saklayabilecek mi? Ya da yeni bir hesaplama yöntemine mi gidecek ki görünmesin? Elbette yapamayacak çünkü bu akaryakıt zammı tüm Türkiye'de zincirleme etki yapacak. Her gün mutfağımıza gelen o sebzeler ve daha birçok gıda maddeleri nasıl geliyor? Işınlanarak mı? Elbette hayır. Kamyonlarla. Bu kamyonların maliyetinin artışı anlamına geliyor. Kamyonların geçtiği otoyollar paralı ve dolarla fiyat belirleniyor. Sadece gıdada yaşanan zincir bu. Bir de giyimden tutun ta attığımız her adıma aracılık eden ürünlerin üretim ve tedarik olayı var. Yani derin fakirlik geliyor. Diyeceksiniz ki bugün yaşanan fakirlik nedir? O fragman. Film daha önümüzdeki haftalarda.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Filistin halkı ile dayanışma günü.
Yirmi 29 Kasım 1977'de Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu oy çoğunluğu ile bugünü dünya takviminde Filistin halkı ile dayanışma günü olarak adlandırmış ve ülkelerden bugünü ulusal takvimlerine yerleştirmelerine ve anmalarına istemiştir.
Bizler de bu bağlamda hazırladığımız özel sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz sizleri.
Birleşmiş Milletler'in bu eyleminin amacı Filistin toplumunun sorunlarına küresel bazda dikkat çekmek olduğu görünüyor. Ancak mevcut kanıtlar ve deliller Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın zaten Filistin halkını destekleyecek bir konumda olmadığını, aynı zamanda bazılarının desteğiyle özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle Siyonizme arka çıktığını, Filistin'in mazlum insanlarının haklarını her zaman göz ardı ettiğini gösteriyor. Bu vesileyle hazırlanan özel bir konuşmada bunun hakkında daha fazla konuşacağız.
29 Kasım 1947'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin topraklarını İbrani ve Filistin toprakları olarak bölen ve Filistin topraklarının %55'ini Siyonist rejime ait olduğu bir kararı kabul etti. 181 sayılı karar olarak bilinen bu kararın kabul edilmesiyle birlikte Filistin toplumunun sorunlarının ilk tohumu atıldı. Filistin topraklarındaki toplumu acımasızca bölen ve Filistin topraklarında ve Filistinlilerin atalarının evlerinde tarihi Filistin toplumunun bir kısmını yok sayan ve onları Siyonistlere veren karar yeni zulüm ve taciz dolu bir dönemin başlangıcı oldu.
30 yıl sonra 1977'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu kararın kabulünün yıl dönümünü, yani her yılın 29 Kasım gününü Filistin halkı ile dayanışma günü olarak adlandırdı. Bu eylemin asıl amacı Filistin toplumunun içinde bulunduğu kötü duruma dikkat çekmek olsa da ancak mevcutta Filistin halkı ile dayanışma gününün kabul edilmesinden 44 yıl sonra durumun hiç de iyiye gitmediği görünmektedir. Dünyanın her zaman aklında olan soru, Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği suçlara karşı Birleşmiş Milletler'in ne yaptığıdır. Bu sorunun cevabı Filistin halkının içinde bulunduğu işler acısı durumda aranabilir. İsrail'e mazlum bir ulusa karşı devam eden baskı ve işgalinin önlenmesinde Birleşmiş Milletler'in nedenle pasif davrandığı aşikardır.
70 yılı aşkın süredir devam eden saldırı ve işgal olayları, bu millete yapılan zulmün ancak Filistin halkıyla dayanışma günü ilan edilerek ortadan kaldırılamayacağını gösteriyor. Siyonist rejim İsrail bütün bu yıllar boyunca Birleşmiş Milletler Antlaşması yükümlülüklerinin birçoğunu ihlal etmiş ve bu süre içerisinde 5 milyondan fazla Filistinlinin yerinden edilmesinden sorumlu olmuştu.
181 sayılı Birleşmiş Milletler kararından önce Filistin halkı 27 bin kilometre karelik Filistin coğrafyasının tamamında yaşıyordu ve asıl sahibi sayılırdı. Ancak bu kararın alınmasından sonra Siyonistler organize ve sistematik şiddet, katliam ve yıldırma ve çeşitli savaş siyasetlerini uygulayarak bu toprakların büyük bir bölümünü işgal ettiler ve Filistin toplumunu da yerinden ettiler. Aslında son 100 yılların en büyük zulmü Filistin'de yaşandı. Bu acı hikayede bir milletin toprağından, evinden, çiftliğinden, mal varlığına, namusuna ve kimliğine kadar her şeye el konulur.
Gazze'nin acımasızca kuşatılması ve masum insanların topluca katliam edilmesi ve cezalandırılması, tüm uluslararası yasaların ve normların çiğnendiği Filistin halkına yönelik zulmün açık bir örneğidir. Son dönemde de Siyonistler mazlum Filistin halkına, özellikle çocuklara yönelik vahşetini yoğunlaştırmıştır.
يا زكية كوردة ندية من أترك المقدس توضأ الزمان.
Sahte Siyonist rejimin şeytani soykırım politikaları doğrultusunda savunması çocukların katledilmesi 1948'de Filistin'in yasa dışı işgalinden itibaren başladı. 1989 çocuk haklarına dair konvansiyonun oluşturulması bile bu süreci durdurmadı ve bu durum Filistin'li çocukları çocuksu dünyalarından uzak düşürdü.
Filistin topraklarının yasa dışı işgalinden bu yana savunmasız çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere mazlum Filistinlilerin katledilmesi, Birleşmiş Milletler'in işgalci Siyonist rejimi kınamak için şimdiye kadar hiçbir ciddi adım atmadığı bir dönemde yaşandı. 1967'den bu yana 50 binden fazla Filistinli çocuk ve 18 yaşın altındaki genç gözaltına alındı ve yüzlerce çocuk ve genç hala korkunç İsrail tutuklama ve hapsetme merkezlerinde tutuluyor. Ayrımcılık yapmama ilkesi uzun süredir çifte standartlı yaklaşımlara tabi tutulduğu için batılı ve uluslararası insan hakları belgeleri zulüm gören Filistinli çocukların haklarını hiçbir zaman garanti etmemiştir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yaptıkları konuşmalardan birinde bu gerçeğe değinerek şöyle buyurmuşlardır. Bugün dünya korona kurbanlarının sayısını tek tek sayıyor. Ancak hiç kimse Amerika ve Avrupa'nın savaş ateşini fitillediği ülkelerde binlerce şehit ve esir düşenden kimin sorumlu olduğunu ve katilin kim olduğunu sormamış ve sormayacaktır da. Afganistan, Yemen, Libya, Irak, Suriye ve diğer ülkelerde dökülen kanın sorumlusu kim? Amerika ve Avrupa'nın savaşı başlattı, ülkelerdeki binlerce şehit ve esirin sorumlusu kim? Afganistan, Libya, Yemen, Irak, Suriye ve diğer ülkelerde haksız yere dökülen kanların sorumlusu kim? Filistin'de bu kadar cinayet, gasp, yıkım ve zulmün sorumlusu kim? Neden kimse İslam alemindeki mazlum çocuk, kadın ve erkekleri saymadı? Neden Müslümanların katliam edilmesi yüzünden başsağlığı dilemiyorlar? Neden milyonlarca Filistinli 70 yıl boyunca evlerinden, barklarından uzak düşsün, sürgün edilsin? Ve neden Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs hakarete uğramalı? Sözde Milletler Teşkilatı görevine yapmamıştır. Sözde insan hakları kurumları ölmüşler. Çocuk ve kadın haklarını savunma, mazlum Yemenli ve Filistinli kadınlar ve çocukları kapsamıyormuş. İşte zalim batılı güçler ve küresel ağlarının durumu bundan ibaret. Onlara uyan bölgesel kuklalarının durumu da kelimeler ile anlatılamayacak kadar kötü, tam bir rezalettir.
Hicaretü'ş-şavara ve'l-kermu fi'l-mezara ve'n-nasu fi'c-cevami' tentazirü'l-adâ. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber.
Filistin halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nün kabul edilmesinin üzerinden 44 yıl geçmiş. Ancak Birleşmiş Milletler, Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği cinayetler karşısında çoğu zaman sessiz kalmış ve bazen aşırı pasifliğiyle zulmü ikiye katlamıştır. Filistin toplumunun bu durumlarda gördüğü zulümler kat kat artmıştır. Bazı Birleşmiş Milletler komisyon ve komitelerinde Siyonist rejim temsilcilerinin seçilmesi veya bazı Filistin şehirlerinin ve tarihi ve dini mekanların İbranice isimlerinin onaylanması, Birleşmiş Milletler'in Filistinlilere yönelik baskı ve zulümlerde Siyonistlerle olan işbirliğinin bile açık göstergeleridir.
Siyonist rejime Filistin halkına yönelik suçları ve cinayetleri tüm bu yıllar boyunca devam etti ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Filistin halkının haklarının ihlaline ve milyonlarca Filistinlinin topraklarından sürülmesine karşı sessiz kaldığı bir sırada Filistinler ile dayanışma gününün onaylanması, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Filistinlilere karşı yapılan zulümlerde Siyonistlerin yanında olduğu gerçeğini değiştiremez. Bu noktadan hareketle şunu söylemek gerekir ki, Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından Filistin halkı ile dayanışma günü ilan edilmesi aldatmacadan ibarettir ve dünya kamuoyunu aldatmaya yönelik bir eylemdir. Sadece bir slogandır.
Tabii ki Siyonist sömürgeci otoriter diplomasinin egemenliği ve Siyonist medyanın bu diplomasisinin meşrulaştırılmasındaki rolünün yoğun olduğu bir sırada Filistin halkına destek vermek adına bu fırsatın kaçırmayacak bir fırsat olduğunu da söylemek gerekir. Ancak bu bölünmüş toplumu desteklemek için Filistin halkıyla dayanışmanın onların zati olarak gelen haklarını kullanma yönünde olması gerektiği gözden kaçırılmamalıdır.
Filistin davasını desteklemenin iki önemli yönü vardır. Birincisi, Birleşmiş Milletler'in pasifik ve zayıflık yörüngesinde hareket etmesidir. Bunun nihai sonucu ise baskı ve işgalin sürekliliğidir. Ancak ikinci boyut, büyük bir tarihi baskıya maruz kalmış bir ulusu desteklemek amacıyla Filistin halkı ile gerçek bir dayanışma meselesidir. Böyle bir durumda Filistin ulusu ihlal edilen haklarını savunmak için direniş yoluna girmiştir.
Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti, dünyada adil barış ve kapsayıcı barışın zulme ve zorbalığa son vermekle mümkün olabileceğini, milletlerin haklarına saygı duyularak, dini ve kültürel değerlerine saygı göstererek, milletlerin kendi kaderini belirleme ilkesine uyularak mümkün olabileceğini, bunun başka bir yolunun olmadığına inanıyor. Uluslararası toplulukta Birleşmiş Milletler'den beklentisi, tüm milletlerin haklarına eşit yaklaşmasıdır. Geri dönme ve self-determinasyon hakkı ve tüm Filistinliler için bağımsız bir devlet kurma hakkı, Birleşmiş Milletler hukuku çerçevesindeki en önemli gündem maddeleri sayılmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, Filistin halkı ile Dayanışma Günü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
Ya kıbletel fida ve ayetel isra Selet bikid dima tuhazzibul Kur'an Ya kıbletel fida ve ayetel isra سلت بك الدماء تخضب القرآن وصخرة الميراج تبكي كما السراج دموعها أمواج قدسية الأحزان وصخرة الميراج تبكي كما السراج دموعها أمواج قدسية الأحزان
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerine gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Yemen ordusunun caydırıcı operasyonları.
Manama'da güvenlik zirvesi.
Filistinlerin şehadet eylemleri.
Ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in Türkiye ziyareti.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinden önemli gelişmeleri şimdi detaylar.
Geçen hafta Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Yahya Sari bir açıklama yaparak Yemenli güçlerin saldırgan Suudi İttifakı'na bağlı güçlere karşı direnişleri çerçevesinde 8. caydırıcı operasyonunu gerçekleştirdiğini belirtti.
8. caydırıcı denge adı altında düzenlenen bu operasyon Amerika-Suudi İttifakı'na bağlı savaş uçaklarının Yemen'de sivil mevzilere saldırılarını şiddetlendirmelerine bir tepki olarak gerçekleştirildi. Yemen Silahlı Kuvvetlerin 8. caydırıcı denge operasyonunda Suudi düşmanın bazı askeri ve hayati hedefleri vuruldu. Bu hedefler arasında Asir'de Melik Halid Asker Üssü, Cidde'de Melik Abdülaziz Üssü, Abha, Cisan ve Necran'da da bazı askeri noktalar yer aldı. Operasyonda ayrıca Aramco'nun Cidde'deki tesisleri vuruldu.
8. caydırıcı denge adı altında düzenlenen operasyonda 14 adet Semad 3 ve Kasıf K2 İHA'ları kullanıldı. Yemen Silahlı Kuvvetleri caydırıcı operasyonlarında Suud rejiminin askeri ve iktisadi merkezlerine hedef alarak Riyad yönetimine iktisadi açıdan zarar vermek ve askeri açıdan bu rejimin ordusunu zayıflatmayı amaçlıyor.
8. caydırıcı denge adı altında düzenlenen operasyon Yemenli güçler Mağrib eyaletinde önemli zaferleri elde ettikleri ve bu kenti tamamen kurtarmaya hazırlandıkları bir sırada gerçekleştirildi. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi güçleri Yemen'in batısından çekilmeye başladı. Fakat Suudi ittifakına bağlı savaş uçakları saldırılarını artırdı. Dolayısıyla 8. caydırıcı denge operasyonu Yemenli güçlerin hem kendi topraklarını savunmak hem de Suudi Arabistan derinliklerinde operasyon yapabilecek güçte olduklarını ortaya koydu. Üstelik bu operasyon tamamen savunma amaçlı ve Suud rejiminin Yemen bombardımanlarını şiddetlendirmesine gösterilen bir tepkiydi.
8. caydırıcı denge operasyonu Suud rejiminin ard arda düzenlediği saldırılarına karşı bir nevi savunmaydı. Suudi İttifakı Mağrib eyaletinde Ensarullah güçlerine karşı ağır hezimete uğradıktan sonra Yemen'de sivil hedefleri bombardıman etmeyi şiddetlendirdi. Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti ise bu saldırılar karşılıksız bırakılmayacağını, Suudi İttifakı bunun bedelini katlanmak zorunda kalacağını açıkladı. Gerçi başta Riyad olmak üzere Suudi İttifakı'na üye ülkeler San'a'nın bu açıklamasını psikolojik savaş çerçevesinde değerlendirmeye çalıştı. Ancak bu ülkelerin hepsi Ensarullah'ın tehditleri sözde kalmadığını ve hemen uygulandığını da çok iyi biliyor. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Abbas Karaşçı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Size şunu söylemek gerekiyor ki Amerikan içerisinde her zaman için ta Vietnam Savaşı'ndan hatırlıyoruz. Daha öncelerinde de bir demokrat kamuoyu vardır. Biz Vietnam Savaşı'nın gerçeklerini nereden öğrendik? Veya Kızılderililere veya Zencilere, Siyahlere yapılanlar. Bu nedenle Amerikanlı demokrat, devrimci hatta sol kamuoyu her zaman hassastır bu konularda. Bunlar tabii Trump zamanında birçok girişimde bulundular ama Trump'ın bu yani ırkçı yaklaşımı karşısında sönük kaldılar. Şimdi Biden daha şeye göre dediğimiz gibi ama Trump'a göre daha şöyle söyleyelim Amerikan değerlerinde ılımlı olacağına göre veya en azından böyle tek kişilik bir yönetim olmayacağına göre Bundan sonra böyle sivil toplum hareketlerinin, çünkü Amerika'da çok güçlüdürler, bunların sesi daha hızlı çıkacaktır, daha fazla çıkacaktır, yürü çıkacaktır. Bunların Yemen'de bunu gördük Yemen'de. Şimdi Yemen savaşı haksız bir savaştır. Kaç yıldır, yani 7-8 seneden beri dünyanın en teknolojik silahlarıyla, dünyanın en fakir, en teknolojiden yoksun insanlarına karşı sürdürülen bu haksız savaş, tabii ki dünya kamuoyunun vicdanını rahatsız ediyor. Bu böylece Amerika'daki yazar, çizer, entelektüeller de rahatsız ediyor. Bir çıkmaz bir savaştır. Her ne kadar bombalarsınız, bombalayın, Yemen halkının kaybedeceği bir şey yok artık. Her gün binlerce insan azından, susuzluğundan, 100 yıldır dünyadan terk edip geçmiş hastalıklardan yaşamını yitiriyor. Bu da dediğim gibi Amerikalıların vicdanı da tabii rahatsız ediyor. Ve öte yandan da söylemek gerekiyor. Bundan önce Orta Doğu'da şöyle bir Kushner, Netanyahu ve bir Mehmet Bin Selman üçgeni şey yapmıştı. Yani burada her türlü Orta Doğu'da ne derler, entrikalarla, savaşlarla, iç savaşlarla Orta Doğu'yu gerçekten bir bataklığa, Orta Doğu'yu bir iç savaşlara, etnik mezhepsel savaş şeyine çevirdiler. Bundan da kurtulmak gerekiyor nihayetinde. Bu nedenle de önümüzdeki dönemde bilhassa Yemen ve benzer coğrafyalarda biz daha farklı bir şeyle, Amerikan siyasetiyle karşı karşıya kalabiliriz.
Sayın Doktor Abbas Karaşı'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Bahreyn'in başkenti Manama'da 2021 Manama Diyaloğu başlıklı güvenlik oturumu düzenlendi. Bu oturum her yıl Manama'da düzenleniyor. Oturum ilk kez 2004 yılında Amerika terör devleti ve müttefikleri Irak topraklarını işgal ettikten bir yıl sonra düzenlendi. Manama güvenlik oturumuna bölge içi ve bölge dışı bazı ülkelerin yanı sıra başta NATO, Arap Birliği ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi olmak üzere bazı uluslararası kurum ve kuruluşlar da katıldı.
Tahran Radyosu.
...17. Manama Güvenlik Oturumu Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in konuşması ile başladı. Austin, İran karşıtı bir konuşma yaparak Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki müttefiklerini hoşnut etmeye çalıştı. Manama oturumunun son günlerde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı Arap ülkelerinin İran İslam Cumhuriyeti ile müzakere etmeye başladığı süreçte çelişmesi bir yana, oturumda korsan rejimi İsrail'e normalleşme meselesi ele alındı. Bu çerçevede İsrail'in iç güvenlik danışmanı Alal Holta başkanlığında bir heyet Manama oturumuna katıldı. Holta zirvenin kulisinde Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamd Ali Halife, Dışişleri Bakanı ve Milli Güvenlik Danışmanı Abdülatif Ziyani ve diğer bazı Arap yetkililerle görüştü. Holta görüşmelerde İran karşıtı tutumunu beyan ederek Arap ülkeleri ile ilişkileri geliştirmeye çalıştı.
Geçen hafta Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerinden Şeyh Fadi Ebu Şahidem, işgal altındaki Kudüs'te bir şehadet eylemi düzenleyerek birkaç Siyonist'i helak ettikten sonra korsan İsrail askerlerinin kurşunları ile şehit düştü. Bu eylem Kasım ayında Filistinli direnişçilerin düzenlediği ikinci şehadet eylemiydi.
Ebu Şahidem'in şehadet eyleminden sonra Siyonist askerler şehidin 12 yaşından daha küçük olan kızını gözaltına aldı. Şehidin Ürdün'de yaşayan eşi ise Batı Şeria'ya gelir gelmez Siyonist askerlerce tutuklandı. Bazı kaynaklar Siyonist askerlerin Şehit Ebu Şehidem'in oğlunu ve kardeşini de tutukladığını belirtti.
Filistin-i Sami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale şehadet eylemine gösterdiği tepkide Şehit Ebu Şahidem'in Kudüs'te şehadet eyleme diriliş tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Nahale şöyle ekledi. Şehit Ebu Şahidem, cihat ve direniş yolunda örnek bir insandı. Onun Kudüs'ü ve halkını savunmak üzere gerçekleştirdiği kahramanca eyleme onur kaynağıdır. Şeyh Fadi Ebu Şahidem gibi insanların şehadeti Siyonist düşmanın güvenlik iddiasını çökertmiştir.
Lübnan Hizbullah Hareketi de Şeyh Ebu Şahidem'in şehadetine gösterdiği tepkide bu eylem Filistin milletinin kendi topraklarını ve kutsal mekanlarını kurtarmak için cihat ve direnişi sürdürmekte kararlı olduğunu gösterdiğini belirtti. Hizbullah Hareketi düzenlenen bu eylem işgalci Siyonistlerin Filistin milletine karşı katletmek, tutuklamak, evlerini ve tarlalarını yıkmak gibi artan cinayetlerine doğal bir tepki olduğunu ve Siyonist rejime cinayetleri karşılıksız bırakılmayacağı yönünde güçlü bir mesaj sayıldığını vurguladı. Hizbullah Hareketi'nin bu açıklaması üzerine Avustralya Devleti bu hareketi terör örgütü ilan etti. Bu karar İngiltere Devleti'nin Hamas'ı terörist ilan etmesiyle eşgüdümlü ve koordineli bir karardı.
Geçen haftanın bir başka önemli gelişmesi Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in Ankara'yı ziyaret etmesiydi. Muhammed bin Zayed geçen hafta çarşamba günü Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Bu ziyaret Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşti. Ziyaret 2012 yılından beri iki ülke arasında ilk üst düzey resmi ziyaret sayılıyor.
Muhammed bin Zayed'in Ankara ziyaretinde iki ülkeye para aklama ve teröre mali kaynak temin etmeyi önlemek üzere mali bilgi paylaşımını içeren bir protokol imzaladı. Yine Abu Dhabi Limanları firması ile Türkiye Servet Fonu arasında bir işbirliği protokolü imzalandığı açıklandı. Öte yandan Abu Dhabi Kalkınma Holding İcra Başkanı bir açıklama yaparak Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de 10 milyar dolar yatırım yapacağını belirtti. Türkiye Merkez Bankası da Birleşik Arap Emirlikleri Bankası ile bir protokol imzaladı. İki ülke ayrıca gümrük, enerji ve çevre alanlarında işbirliği protokolleri imzaladı.
Birleşik Arap Emirlikleri Haber Ajansı VAM 2020 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi koronavirüs salgınına rağmen 2019 yılına oranla %21 ve 2021 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine oranla %100 arttığını açıkladı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yeni anlaşmalar bundan önce iki ülke arasındaki ilişkiler Birleşik Arap Emirlikleri'nin İhvanilere muhalefeti, Türkiye'nin Katar'ı desteklemesi, Libya ve Suriye ve Yemen dosyaları, karşılıklı casusluk suçlamaları ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Korsan İsrail ile normalleşme anlaşması imzalaması gibi meselelerin üzerine bozulduğu halde imzalandı.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.farsude.com üzerinden bizleri takip edebilir. Ayrıca Turkish Hotline ws.irib.ee üzerinden de görüş ve isteklerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Eko oturumu kulisinde Türkmenistan, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti arasında üçlü doğalgaz swap anlaşması imzalandı. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede İran'ın dış politikasının önceliğinin bölge ülkeleriyle ticareti genişletmek olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Aşgabat'ta İran ve Türkiye Cumhurbaşkanları toplantısının çok dostane ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılıların nükleer anlaşmaya dönmeyi çağırdı. İran Ticaret Odası Başkanı, Eko'nun bir ekonomik merkez haline gelmesi gerektiğini söyledi. İran baş müzakerecisi Ali Bagheri Kani, Viyana görüşmelerine yasa dışı yaptırımları kaldırmak için ciddi bir iradeyle girdiklerini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi 4 milyon Afgan mültecinin aşılanmasının İran için büyük bir başarı olduğunu belirtti. Son 24 saatte Türkiye'de 213 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Amerikalı terörist güçlerin Suriye'deki yasa dışı üslerine destek teçhizatı aktarma süreci devam ediyor. Siyonist rejim elebaşının Hazreti İbrahim Camii'ne yasa dışı girişine Filistinli gruplar tepki gösterdi. Pakistanlılar terörist İsrail işgaline karşı Filistinlileri desteklemek için Karaçi'de yürüdü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.